Tanrı Sözü'nden Kutsal Kitap'tan yorumunu yapmakta olduğumuz Çıkış kitabının 12. bölümüne geldik. 12. bölümde İsrailoğulları yeni bir hayata başlamak üzere. Dini açıdan yeni bir dönem başladığı gibi toplumsal açıdan da yeni bir evreye girecekler. Fısıh bayramının kutlanışı bu bölümdeki olaylardan başlayacaktır. Aynı zamanda ileride bayramın nasıl kutlanacağı konusunda da ayrıntılı bilgi veriliyor. İlk doğanlar ölecek ve İsrail oğulları Mısır diyarından çıkıp gidecekler. Fısıh bayramı ilkün İsrail oğullarının Mısır'daki kölelikten kurtuluşlarını kutlamak için başlatılmıştı. Bu son darbe ve ilk doğanların ölümüyle Rab İsrail halkını bir açıdan evlat ediniyor. Fısıh bayramı aynı zamanda ileride tüm dünyanın günahı için çarmıhta ölecek olan İsa Mesih'i işaret eder. Mesih sayesinde evlatlığa alınacak imanlının oluşturacağı yeni İsrail'den söz eder. Fısıh kuzusu ileride kurban edilecek olan ama aslında sonsuzlukta boğazlanmış sonsuz kuzuya işaret eder. 1. Korintoslar 5:7'de Paulos Mesih'e ilişkin şöyledir: "Çünkü Pasah'ımız Mesih kurban edildi." Şimdi 12. bölümün ilk ayetinden okumaya başlayayım. Rab Mısır'da Musa ile Harun'a "Bu ay sizin için ilk ay, yılın ilk ayı olacak" dedi. Bu bölüm bizi Çıkış kitabının ikinci ana kesimine getiriyor. İlk kesim 1. bölümden başlayarak 11. bölümün sonuna kadar devam eden ve Musa peygamberi bir kurtarıcı rolünde gösteren kesimdir. İkinci ana kesim 12. bölümden başlayarak 14. bölümün sonuna kadar devam eder. Bu kesimde ise İsrail halkının kölelikten nasıl kurtarıldığı anlatılır. Birinci kesimde Musa bir kurtarıcı olarak İsrailoğullarının önüne çıktı. Ama ikinci kesimde kurtarıcı Musa değil Rabbin kendisidir. İsrailoğullarını kurtaracak olan kandır. Bir kuzu kesilecek ve kanı kurtuluş bulmak isteyen evlerin kapı pervazları üzerine sürülecekti. Bu şekilde ölüm meleği gelince kanı gördüğü eve dokunmayacaktı. Bu 12. bölümde ilk doğanların ölümüne tanık olacağız. Sonra 13. ve 14. bölümlerde Kızıl Deniz'i nasıl aştıklarını ve onları izlemekte olan Mısır ordusunun Kızıl Deniz sularında nasıl yok olduğunu göreceğiz. Her iki olay da Rabbin gücünü sergiler. Denizin sularını bir kenara yığıp İsrailoğullarının kuru toprak üzerinden karşıya geçmesini sağlayan Tanrı gücü, az sonra onları kovalamakta olan Mısır ordusunu aynı sularda boğup yok etti. Rab, İsrailoğullarını nasıl kurtardı? Önce kan aracılığıyla, sonra sonsuz gücüyle. Değerli dostum, bizim kurtuluşumuz da buna benzer şekilde sağlandı. Rab İsa Mesih, çarmıh üzerinde bizim günahlarımızın yaraştırdığı cezayı çekerek, döktüğü kan sayesinde bize kurtuluş sağladı. Ölümünden 3 gün sonra görkemle dirildi. Bu güç kutsal ruhun gücüydü. Rab Zekeriya peygamber aracılığıyla şöyle diyor: "Güçle kuvvetle değil ancak benim ruhumla başaracaksın." Böyle diyor her şeye egemen Rab. Kurtuluş bize Rab İsa'nın döktüğü kan ve içimizde iş gören kutsal ruh aracılığıyla sağlanır. Çıkış kitabının bu 12. bölümünde ilk iki ayet yeni bir ulusun doğuşunu dile getirmektedir. İsrail Mısır'a ilk gittiği zaman 70 kişilik bir aileydi. Mısır'dan çıktıkları zaman ise yaklaşık 3 milyon nüfuslu kocaman bir ulus olmuştu. Şunu dikkate almalıyız: Rab her zaman aile ilişkilerine önem verir çünkü her ulus aile fertlerinden, aile birliğinden meydana gelir. Aile yapısı neyse ulusun yapısı da odur. Aile yapısı ulusun tuğlaları gibidir. Tuğla üstüne tuğla koyup bina inşa edersin. Uluslar da ailelerden kurulur. İsrailoğulları Mısır'da köleyken Firavun'un buyruğuyla tuğla yapmak zorundaydılar ama bu zaman içerisinde Rab onların aile fertlerini geliştirip bir ulus meydana getiriyordu. Hiçbir ulus içinde yaşayan ailelerin sahip olduğu güçten üstün güce sahip olamaz. Şimdi İsrail halkı için çıkış saati gelmişti. Rab yönergelerini vermeye devam etti. bütün İsrail topluluğuna bildirin. Bu ayın 10'unda herkes ailesine göre kendi ev halkına birer kuzu alacak. Çıkış 12 ayet 3. Burada vurgulamak istediğim iki nokta vardır. Birincisi, daha sonra akıtılacak olan kuzu kanıdır. İkinci nokta ise aile kavramıdır. Herkes ailesine göre diyor Rab. Şu anda İsrailoğulları bir ulus konumuna gelmiş ve Rab onları kurtaracaktır ama bu kurtarış aile ve aile içerisindeki bireylere göre olacaktır. Her ev halkının bir kuzusu olacaktı. Tabii ki kuzu denildiğinde daha sonra kurban edilip kapıların pervazlarına sürülecek kan söz konusu olmaktadır. Dördüncü ayette şöyle diyor, eğer bir kuzu bir aileye çok geliyorsa aile bireylerinin sayısı ve herkesin yiyeceği miktar hesaplanacak ve aile kuzuyu en yakın komşusuyla paylaşabilecek. Burada kuzunun bir aile için küçük olduğundan söz edilmiyor. Öyle bir şey olmayacak, kuzu yeterlidir. Kuzu ileride tüm insanlık uğruna kurban edilecek olan İsa Mesih'i temsil etmektedir. Ancak şunu biliyoruz ki her ev için bir kuzu kesilmeli ve kuzunun kanı kapının pervazları üzerine sürülmeliydi. Bir aile çok küçük ise diyelim ki sadece karı koca vardır ve çocukları yoktur. O zaman bir kuzu onlar için fazla gelirdi. O zaman ev nüfusu fazla olan aileler küçük aileler ile kurban etini paylaşabileceklerdir. Her aile içinde her birey kesilen kuzunun bir parçasını yemeliydi. Pasah bayramının kutlanışı kişisel ama aynı zamanda ailevidir. Bu çıkış olayında bir ulusun kölelikten kurtuluşu kapsamında kutlanıyor. Ama aileyi ilgilendiren bir meseledir. Aile içinde ayrı ayrı her ferdi ilgilendirir. Bir kişi belli bir ulusa, belli bir aileye ya da belli bir dine ait oldukları için otomatik olarak kurtuluş bulamaz. Örneğin Habercilerin İşleri kitabının 17. bölümünde bir olay vardır. Cezaevinin bir gardiyanıyla tüm ev halkı iman ettiler. Şimdi bu olayda dikkate almamız gereken bir nokta vardır. Gardiyan Mesih'e iman etti diye onun ev halkı da kurtuldu diyemeyiz. Ona ve evindeki herkese Tanrı sözünü söylediler. Böyle yazar Tanrı sözü. Yani hem gardiyan hem de ev halkı müjdeyi duydular ve hepsi ayrı ayrı iman etti. Kurtulmak isteyenin kendisi iman etmeli. Onun anne babasının iman etmesi yetmez. Günahlarına bağış bulup kurtulmak isteyen herkes kuzuya gelmeli ve onun kanının koruması altına girmelidir. Firavun'un inatçılığı yüzünden Mısırlıların üzerine inen belaların sonuncusuna geliyoruz. Bu Rabbin indireceği son ve kesin darbe olacaktır. Son üç darbe Mısırlılar üzerine inerken Goşen diyarında yaşamakta olan İsrailoğulları bu belalardan muaf tutulmuşlardı. Ama hala kölelikten kurtulmamışlardı. Şimdi kurtuluş zamanı gelmiş, Rabbe ve onun sağlayacağı kurtuluşa iman yoluyla kavuşacaklar ve Mısır'dan çıkacaklardı. Çıkış 12-5-6 ayetlerde şöyle diyor, koyun ya da keçilerden seçeceğiniz hayvan kusursuz, erkek ve bir yıllık olmalı. Ayın 14'üne kadar ona bakacaksınız. O akşamüstü bütün İsrail topluluğu hayvanları boğazlayacak. O gece binlerce, yüz binlerce hayvan kesilmiş olmalıydı. Bu ileride kesilecek olan sonsuz kuzuya işaret ediyordu. Mısır'da kesilen hayvanların kanı ileride akılacak olan o kusursuz kişinin kanından söz ediyordu. Kapılara sürülen kan, değerli dostum, ileride iman ile yüreklerimize serpilecek olan kanı haykırıyordu. Kesime götürülen yüz binlerce hayvan, İsrailoğullarının Pasahı olurken, Rab İsa Mesih bizim Pasahımız oldu. Ölüm, üzerinde kan bulunan eve dokunmadığı gibi, Rabbin kanını kendi yaşamı için benimseyene de sonsuz ölüm dokunmayacaktır. Mısır'daki şölen ileride çarmıh üzerinde kusursuz canını senin ve benim için feda eden Mesih'in bağlılarına vereceği son şölenden söz eder. Hayvanın kanını alıp etin yeneceği evin yan ve üst kapı pervazlarına sürecekler diyor Çıkış 12:7'de. Kapı pervazları evin dışındadır. İsrailoğulları kanı alıp kapı pervazlarına süreceklerdi. kapının pervazları üzerinde kanı gördüğü zaman ölüm meleği o eve dokunmayacak, evin üzerinden geçecekti. İşte bu olay, inanlılar topluluğunun yeryüzünden alınışında küçük çocuklar bırakılacak mı sorusuna yanıt veriyor. Sorumluluk taşımayan çocuklar anne babanın evinin kapısına sürülen kan aracılığıyla da kurtulup onlarla birlikte Mısır'dan çıkacaklardı. İsrailoğulları fısıh yemeğini nasıl yemeleri gerekliydi? O gece diyor çıkış 12.8'de ateşte kızartılmış et, mayasız ekmek ve acı otlarla yenmelidir. Bu fısıh yemeğiyle ilgili her talimatın simgesel bir anlamı vardı. Kesilen hayvanın eti ailece birlikte yenecekti. Bu bayramda ailenin birlikteliği ve birlikte kutlamalarının önemi gösteriliyor. Bugün inanlılar topluluğunda aileler bölünmüş, gençler, yaşlılar ayrılmışlar ve böylece suç işlenmektedir. Bu ayet ayrıca ateşte kızartılmış etten söz ediyor. Ateş, yargının bir simgesidir değerli dostum. Günah yargılanmalıdır. Et yanında mayasız ekmek yiyeceklerdi. Maya günahın simgesidir. Mayasız ekmek ise yiyeceğimiz olan Mesih'i simgeliyor. Bu yemekle beraber acı otlar yiyeceklerdi. Bu etin bağlantısında inanıyorum ki acı otların anlamı şudur. Biz Mesih'i kurtarıcı olarak kabul edince tecrübeler her zaman sevinçli ve tatlı değil. Tecrübeler acı verir. Acı otlar kurtuluşla birliktedirler. Eti çiğ veya haşlanmış olarak değil, başı, bacakları, bağırsakları ve işkembesiyle birlikte kızartarak yiyeceksiniz. Sabaha kadar bitirmelisiniz. Arta kalan olursa sabah ateşte yakacaksınız diyor çıkış 12, 9 ve 10. ayetlerde. Eti çiğ olarak yiyemeyeceklerdi. Çünkü kurban insan yaşamındaki günahın yargısını simgeliyor. Bu yargıya hem kesilen kurban hem de yargı ateşi gereklidir. Bir kişi Mesih'e günahkar olarak gelir. Bir de kurbanı haşlamayacaklardı. Bunun anlamı da şu: yalnız Mesih'e güvenmeli, ondan başka kimseye ve hiçbir şeye güvenemeyiz. Ne yazık ki günümüzde kurtuluşları için vaftize ya da başka dışsal uygulamalara güvenenler vardır. Oysa kurtuluş için sadece Mesih'e güvenmemiz gerekir. Her parça ateşte kızarmalıydı. Ateşin yargısıydı bu. Rab İsrailoğullarını kurtarmak için hazırladığı plan konusunda yönergelerini vermeye devam edip şöyle diyor 11-12. ayetlerde. Eti şöyle yemelisiniz: beliniz kuşanmış, çarıklarınız ayağınızda, değneğiniz elinizde olmalı. Eti çabuk yemelisiniz. Bu Rabbin fısıh kurbanıdır. O gece Mısır'dan geçeceğim. Hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğanlarını öldüreceğim. Mısır'ın bütün ilahlarını yargılayacağım. Ben Rabbim. Evet, beliniz kuşanmış, çarıklarınız ayağınızda, değneğiniz elinizde olmalı. İsa'ya iman edenin durumu böyle olmalıdır değerli dostum. Bir kişi gerçekten yeniden doğuşa sahip olup da Tanrı'nın çocuğu konumuna getirilirse günah içinde yaşamaya devam edemez. Tabii ara sıra günaha düşmekten söz etmiyorum. Hiç pişmanlık duymadan eski yaşamın günahları içerisinde devam etmekten söz ediyorum. Hatırlıyorum, bir kez Mesih'e yeni iman etmiş birisi gelip benimle konuşmak istedi. Bir sorunu vardı. İsa'ya iman ettiği zaman müzisyen olarak pavyonlarda çalışıyordu. Şimdi bir Mesih imanlısı olarak ne yapmalıydı? Adam evli ve iki çocuk babasıydı. Pavyonlardaki hayatın Mesih'te bulduğu yeni yaşam ile bağdaşmadığını biliyordu. Bu nedenle benden öğüt istedi. Onların maddi durumlarının iyi olmadığını biliyordum. Buna rağmen pavyonlarda çalışmaması için onu öğütledim. Kolay değildi. Yeni bir iş bulması gerekiyordu. Önce bunu yapmak istemedi ama içindeki ruh onu sürekli olarak dürtüyordu. Sonunda Rabbin dürtüsüne uydu, işini değiştirdi ve Rab'de ilerlemeye devam etti. Kanı ev kapısına sürdüyseniz Mısır'dan çıkarsınız kardeşim. Kurban kesilen kuzuyu yerken belleriniz kuşanmış olarak ve çıkmaya hazır yiyeceksiniz. Tanrı her bir belayı Mısır'ın ana ilahına karşı yöneltmişti. Her bir ilaha ilk doğanın sunulması gerekirdi. Artık Tanrı silahları Mısır'ın bütün ilahlarına karşı yöneltiyor. Bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan sizin için belirti olacak diyor 13. ayette. Kanı görünce üzerinizden geçeceğim. Mısır'ı cezalandırırken ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek. İsrailoğulları İbrahim'in soyuna ait olduklarından dolayı ölümden kurtulmadılar. Onları kurtaran kapı pervazları üzerine iman ile sürülen kandı. Mısırlılar da Rabbin buyruğuna uyup da kapıları üzerine buyurulduğu şekilde kan sürselerdi, onlar da kurtulacaklardı. Rab ne demişti? Kanı görünce üzerinizden geçeceğim. Hiç kimse iyi işler yapıyor diye ya da İbrahim'in soyuna ait olduğu için kurtulmadı. Kanı görünce üzerinizden geçeceğim dedi Rab. Geceleyin evlerinden çıkıp da acaba bu kan bizi nasıl koruyacak diye merakla bakmayacaklardı. Basitçe o kanın onları koruyacağına güveneceklerdi. Rab söz vermişti. Kanı görünce o evin üzerinden geçecekti. Kardeşim, bu insanlar dini ibadetlerini yerine getirdikleri için değil, Rabbin kanı aracılığıyla sunduğu kurtuluşa inandıkları için kurtuldular. Ya da ölüm meleği evin üzerinden geçerken pencereyi açıp da bak melek abi ben ne kadar iyi bir insanım, sadakamı veririm, orucumu tutarım, onun için evime dokunma demediler. Ölüm meleğinin kulakları hiçbir şey duyamaz, gözleri ise kandan başka hiçbir şey göremezdi. Ona verilen buyruk çok basitti ama kesindi. Üzerinde kan bulunan evlerin içindekiler kurtulacak, dışarıda ya da üzerinden kan bulunmayan evlerdeki insanların ilk doğanları ölecekti. Buna eklenecek ya da bundan çıkarılacak hiçbir şey yoktu. O akşam sadece Rab'be inananlar kurtuldu. Kapı pervazları üzerine kan sürüp Rabbin vaadine inananlar kurtuldu. Bunun nasıl olduğunu anlamadılar ama iman ile buyruğa uydular. Ben de Mesih'in kanının nasıl kurtardığını tam olarak anlamıyorum ama imanla o kanın beni sonsuz ölümden kurtardığını eminim. Neden? Çünkü Rab kutsal sözünde öyle diyor. Rab kanı görünce üzerinizden geçeceğim dedi. Kan esrarengiz bir büyü gibi bir şey değildir. Tüm kutsal kitap boyunca temel bir prensip karşımızda durmaktadır. Kan dökülmeden günahın bağışı olamaz. Kardeşim, İsa gelip çarmıhta bütün borçlarımızı ödedi ve onun doğruluğu bizim hesabımıza yazıldı. Mısır'da o gece kanla korunmayan her bir evde ilk doğan ölmeliydi. Kanı süren onu imanla sürdüler. Böylelikle sürülen kan imanı gösteriyordu. Bundan sonra Fısıh bayramı kutlandı. Rab İsrailoğullarına şöyle dedi. Bugün sizin için anma günü olacak. Bu günü Rabbin bayramı olarak kutlayacaksınız. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürekli bir kural olarak bu günü kutlayacaksınız. 7 gün mayasız ekmek yiyeceksiniz. İlk gün evlerinizden mayayı kaldıracaksınız. Kim bu 7 gün içinde mayalı bir şey yerse İsrail'den atılacaktır. 1. ve 7. günler kutsal toplantı yapacaksınız. O günler hiçbir iş yapılmayacak. Herkes yalnız kendi yiyeceğini hazırlayacak. Çıkış 12, 14, 16 ayetler. Bu bayram ile ölüm meleği arasında bir ilişki yok. Kurtuluşla da ilişkisi yok. Evde olanlar için birlikteliği ifade eden bir bayramdı bu. Tanrı onu buyurduğu için bir yandan bir gerekti, öteki yandan da özel bir haktı. Tanrı'nın birlikteliğindeydiler. Mayasız ekmek bayramını kutlayacaksınız çünkü sizi ordular halinde o gün Mısır'dan çıkardım. Bugünü kalıcı bir kural olarak kuşaklarınız boyunca kutlayacaksınız. Evlerinizde 7 gün maya bulunmayacak. Mayalı bir şey yiyen yerli yabancı herkes İsrail topluluğundan atılacaktır. Mayalı bir şey yemeyeceksiniz. Yaşadığınız her yerde mayasız ekmek yiyeceksiniz. Çıkış 12, 17-20 ayetler arası. Çölde o ekmekten 7 gün yiyeceklerdi. Bu olay onlar için ileride kutlanması gereken bir bayram olarak bilinecekti. Burada geçen maya kötülüğü, günahı simgeliyor. Rabbin gözünde kötü ve tiksindirici olan her şeyi temsil eder. Bu noktada yeni antlaşma kesiminde madde 16.6'da İsa öğrencilerine gözünüzü açın. Ferisilerle Sadukilerin mayasından sakının dedi. İsa'nın ne demek istediğini anlamayan öğrenciler madde 16-11'de şöyle diyor. Sizlere ekmekle ilgili söz etmediğimi nasıl olur da anlamazsınız. Ferisilerle Sadukilerin mayasından sakının. Mayasız ekmek değerli dostum çok lezzetli değildir. Tanrı'nın mayasız ve lekesiz olan sözünü incelemek istemeyenler çoktur. Birliktelik, müzik, yerin güzelliği için kiliseye gelen birçok insan vardır ama Tanrı'nın sözü için kiliseye gelenlerin sayısı oldukça azdır. Gideyim Tanrı sözünden öğreneyim diyenlerin sayısı azdır. Tanrı sözü onlar için lezzetli olmadığından onu istemezler. 12-22-23 ayetleri şöyle diyor. Bir demet keklik otu alın, leğendeki kana batırıp kanı kapılarınızın yan ve üst pervazlarına sürün. Sabaha kadar kimse evinden çıkmasın. Rab Mısırlıları öldürmek için gelecek. Kapılarınızın yan ve üst pervazlarındaki kanı görünce üzerinizden geçecek. Ölüm meleği evlerinize girip sizi öldürmesine izin vermeyecek. Keklik otunun bir çeşit püsküle benzer bir görünümü vardır. Burada benzetme kullanacaksak keklik otunu ruhsal açıdan iman olarak görebiliriz. İsa Mesih'in çarmıh üzerinde döktüğü kan da bu şekilde iş görür. Rab ise dünyanın günahları için kanını akıttı. Ancak bir kişi iman ile o kanı kendi yaşamına uygulamazsa sonsuz yargıdan ve ölümden kurtulamaz. Şimdi Rabbim Mısırlılar üzerine göndereceği son beleye, son darbeye geliyoruz. Tanrı kendi halkını bu durum için hazırlamıştı. Son üç darbe İsrailoğullarının yaşadığı Goşen bölgesine dokunmamıştı ama bu kez koşullu bir muafiyet vardı. Gelecek olan beladan kurtulmak için kapı üzerine kan sürülmeliydi. Mısırlılardan herhangi bir kişi de Rab'be iman ederek ve Rab'bin sözüne uyarak kapılarının pervazları üzerine kan sürselerdi, kurtulabilirlerdi. Gece yarısı Rab tahtında oturan Firavun'un ilk çocuğundan zindandaki tutsağın ilk çocuğuna kadar Mısır'daki bütün insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürdü. O gece Firavun'la görevlileri ve bütün Mısırlılar uyandı. Büyük feryat koptu çünkü ölüsü olmayan ev yoktu diyor Çıkış 12-29-30 ayetlerde. İşte bu son yargı, son bela, son darbe üzerinde kan bulunmayan her evin ilk doğanını alıp götürdü. Bu noktaya kadar Tanrı insan yaşamına dokunmamıştı. Şimdi canları alıyordu. Neden böyle oluyor? Rab verir ve yine Rab alır. Rabbin adı kutsal olsun. Hiçten hayat yaratan Tanrı verdiği yaşamı istediği zaman geri alma hakkına da sahiptir. Bu olaydan sonra Firavun gerçekten sarsılmış olmalıydı. Aynı gece Firavun Musa ile Harun'u çağırdı. Ve kalkın dedi, siz ve İsrailliler halkımın arasından çıkıp gidin. İstediğiniz gibi Rab'be tapın. Dediğiniz gibi davarlarınızı, sığırlarınızı da alın götürün. Beni de kutsayın. Çıkış 12-31-32. Ayetler. Firavun sonunda yenildiğini kabul etmek zorunda kaldı. Bu ana kadar Musa ile Harun'un taleplerine karşı sert bir tavır takılmıştı ama son darbe onun ilk doğan çocuğunu alıp götürmüştü. Bıçak kemiğe dayanmıştı. Rab önce Harun'un elindeki değneği bir yılana dönüştürmekle başladı. Yavaş yavaş darbeler şiddetlendi ve sonunda en acı darbeyi vurdu. Bu olaylarda suçlanacak birisini aramaya kalkarsak Firavun kesin olarak suçluydu. İlk belada pes deseydi bunca bela hem kendisi hem de halkı üzerine gelmezdi. İsraillilerin ülkeyi hemen terk etmesi için Mısırlılar diretti. Yoksa hepimiz öleceğiz diyorlardı. Böylece halk mayası henüz katılaşmamış hamurunu aldı. Giysilere sarılı hamur teknelerini omuzlarında taşıdı. İsrailliler Musa'nın dediğini yapmış, Mısırlılardan altın, gümüş ve eşya giysi istemişlerdi. İsrailliler kadın ve çocukların dışında 600 bin kadar erkekle yaya olarak Ramses'ten Sukot'a doğru yola çıktılar. Daha pek çok kişi de onlarla birlikte gitti. Yanlarında çok sayıda davar ve sığır vardı diyor Çıkış 12-33-38 ayetler arasında. Mısırlılar Rabbin yargısının neye varacağını, ne ile sonuçlanacağını bilmiyorlardı. Rab onların ilk doğanlarını öldürmüştü. Bundan sonra ne yapacağı belli değildi. Firavun diretirse belki de tüm Mısırlıları bir darbede öldürebilirdi. Şimdi İsrailoğullarını oyalamaktansa onların ülkeyi terk etmeleri için dayatmaya başlamışlardı. Daha önce de açıklamış olduğum gibi Mısırlılardan aldıkları altın, gümüş, eşyalar ve giysiler aslında onların hakkıydı. Yüzyıllar boyunca köle olarak verdikleri emeğin karşılığını aldılar. Tüm Mısır bu halka borçluydu. Mısır'dan çıktıklarında İsrail oğullarının sayısı sadece erkekler olarak 600 bin diyor. Gidenler sadece İsrailler değildi kutsal söze göre. Daha pek çok kişi de onlarla birlikte gitti. Onlarla birlikte giden çok sayıda kişi vardı. Daha sonra bunlar birçok sorunlar yaratacaktır. Sayılar kitabını çalışmaya başlayınca onlarla birlikte giden bu belirsiz kişilerin neler doğuracağını öğreneceğiz. Mısırlı ile evlenmiş Yahudiler olabilir bunlar. Bunlar ne yapacakları konusunda karar vermeliydiler. İsrail oğulları ile birlikte gitmeli mi yoksa Mısır'da mı kalmalıydılar? Karışık evliliklerden bazıları gitti, bazıları da Mısır'da kaldı. Geride kalanlar acaba bir hata mı yaptık diye düşünmüş olmalılar. Ama gidenler zorluklar karşısında en çok şikayet edenler arasındaydılar. İnanlılar topluluğu içinde de genelde rahatsızlık, sürtüşme ve şikayet tohumları saçanlar gerçekten iman etmeyenlerdir. Ya da iman etmişler ama bebek kalmışlardır. Evet, şaşmayınız. Rabbin kilisesi içinde birçok iman etmemiş kişiler vardır. Mısır'dan getirdikleri hamurla mayasız pide pişirdiler. Maya yoktu çünkü Mısır'dan kovulmuşlar, kendilerine azık hazırlayacak zaman bulamamışlardı. İsrailliler Mısır'da 430 yıl yaşadı. 430 yılın sonuncu günü Rabbin halkı ordular halinde Mısır'ı terk etti. O gece Rab İsrailliler'i Mısır'dan çıkarmak için sürekli bekledi. İsrailliler de kuşaklar boyunca aynı gece Rab'bi yüceltmek için uyanık olmalılar. Çıkış 12-39-42 ayetler arası. Günümüzde bile İsrail'de kutlanan Fısıh Bayramı İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışlarına dayanmaktadır. Kralların kralı kendi egemenliğini kurmak için gelinceye kadar, yani Rab İsa Mesih, Rabbin onlar için yapmış olduğu bu üstün işi hiç unutmayacaklardı. Ama sonra da göreceğiz ki yine de unuttular. Bütün İsrail topluluğu Fısıh Bayramı'nı kutlayacak. Yanınızdaki yabancı bir konuk Rabbin Fısıh Bayramı'nı kutlamak isterse, önce evindeki bütün erkekler sünnet edilmeli, sonra yerel halktan biri gibi İsrail halkına katılıp bayramı kutlayabilir. Ama sünnetsiz biri fısıh etini yemeyecektir diyor çıkış 12-47-48 ayetlerde. Ancak iman yoluyla Tanrı'nın halkı ile eşdeş olan kişiler fısıh etinden yiyebilirdi. Yahudi olmayanlar bu şölene katılmak isterlerse koşullu olarak katılabilirlerdi. Sünnet katılmanın koşuluydu. Ülkede doğan için de aranızda yaşayan yabancı için de aynı kural geçerlidir. İsrailliler Rabbin Musa ile Harun'a verdiği buyruğu eksiksiz yerine getirdiler. O gün Rab İsraillileri ordular halinde Mısır'dan çıkardı diyor çıkış 12-49-51 ayetlerde. Şimdi değerli kardeşim, Mısır'dan çıkarken İsrail oğullarını izlemeye başlayacağız. Kızıl Deniz'e doğru gidecekler. Rab hem onlara hem de bize birçok dersler verecek. İsa Mesih'te sürdürmekte olan bu yaşamımızın gölgesini İsrail oğullarının çöldeki yolculuğunda göreceğiz.